Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 23 Behmen 1399 Hicri Kameri, 28 Cemadüssani 1442 ve Miladi 11 Şubat 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye'nin Suriye politikaları üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Velayet Güneşi'nden Esma-ül Hüsna ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslami Şura Meclisi Başkanı, Uluslararası Özel Yardımcısı Emir Abdullahyan, İslam İnkılabı rehberinin Rusya Devlet Başkanı Putin'e stratejik mektubunun bazı detaylarını paylaştı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri'nin Büyük Peygamber 16 askeri tatbikatı başladı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın yeni yönetiminden henüz iyi niyet görmedik dedi. İran Yargı Erki Başkanı, Amerikalılara güvenmek hatadır dedi. Sergey Ryabkov, İran'ın verdiği süre bitmeden nükleer anlaşma için bir çözüm sağlanmasını temenni ediyorum açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
İslam Şura Meclis Başkanı, Uluslararası Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahyan, İslam İnkılabı rehberinin Rusya Devlet Başkanı Putin'e stratejik mektubunun bazı detaylarını paylaştı. Khamenei.ir sitesine konuşan Emir Abdullahyan, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Khamenei'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı mektubunu işaretle, İslam İnkılabı rehberinin uluslararası arenada çizdiği haritaların yeni küresel düzenin şekillenmesinde yeni düşünceler olarak takip edildiğini belirterek, İslam İnkılabı rehberinin dış politikada dengeli hareket edilmesini, yani doğuya hayır, batıya hayır politikası çerçevesinde hem bağımsızlığı hem de dünyada herkes ile dış ilişkileri korumaya çalışılması gerektiğine vurgu yaptığını kaydetti. 20. yüzyılın kuşkusuz Asya çağı olacağını da dikkat çeken Emir Abdullahyan, İslami Şura Meclis Başkanı Galibov'un Rusya ziyaretinin yeni kiracılarının Beyaz Saray'a girdiği bir sırada gerçekleşmesinin İran'ın müttefiklerine İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşma konusunda Beyaz Saray'ın oyununu artık beklemeyeceği mesajını gönderdiğini vurguladı. İslam İnkılabı rehberinin Putin'e mesajının iki ülkenin sürdürülebilir ve stratejik ilişkilerinin pekişmesi için yeni uluslararası münasebetler açısından Ruslar için önemli ve titiz hususları içerdiğini de Emir Abdullahyan sözlerine ekledi.
İran İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yıldönümü dolayısıyla İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri'nin Büyük Peygamber 16 askeri tatbikatı İran'ın güneybatısında başladı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Bakbur tatbikat hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bu tatbikat İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri'nin son kazanımlarını ve en yeni teçhizatını ve muharebe yeteneğini sahada sınamak üzere düzenleniyor. Tatbikata İHA birlikleri, Kara Havacılık Komutanlığı birlikleri, Zırhlı birlikler, Komando ve Çevik Kuvvet ve Topçu birlikleri katılıyor. General Fakbur sözlerine şöyle devam etti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri ülkenin dört bir yanındaki sınırları boyunca her türlü muhtemel tehdide karşı tam teyakkuzdadır.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani bugüne kadar Biden yönetiminden iyi niyet görmedik. Tabii ki sözleri değişti fakat eylem daha önemli, pratikte ne yaptıklarını görmeliyiz dedi. Bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'nin katıldığı törenle sağlık alanında birçok milli projenin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşma yapan Rouhani gündemdeki konuları da değerlendirdi. Yeni Amerikan hükümeti hakkında Rouhani henüz Biden yönetiminden iyi niyet görmedik. Tabii ki sözleri değişti. Fakat eylem daha önemli. Pratikte ne yaptıklarını görmeliyiz dedi. Cumhurbaşkanı Rouhani Washington yönetimine seslenerek eğer yeni Amerikan yönetimi ileri sürdüğü ifadelerinde dürüstse derhal yeni bir yola başlamalı ve yarattıkları sorunları telafi etmelidir ifadesini kullandı. Rouhani son günlerde Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada İran'ın nükleer anlaşma konusunda ilk adımı atacak taraf olmayacağını da belirtmişti. Amerika'nın eski başkanı Trump, İran ile küresel güçler arasında imzalanan kapsamlı ortak eylem planı COIP olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ülkesini tek taraflı çekerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmiş ve yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.
İran Yargı Erki Başkanı Hüccetul İslam Seyyid İbrahim Reisi tarihin Amerikalılara güvenmenin hata olduğunu kanıtladığını belirtti. Yargı Erki Başkanı Reisi bugün Bağdat'ta Irak-Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani'nin özel temsilcisi Hurşar Zebari ile yaptığı görüşmede Kürdistan bölgesinde güvenlik ve huzurun korunmasının İran İslam Cumhuriyeti için büyük önem arz ettiğini belirterek Amerika'nın bölgedeki varlığının bölge halkının güvenliği ve huzuruna zarar verdiğini belirtti. Hüccetul İslam Reisi İran İslam Cumhuriyeti olarak tüm Kürt grupların birlik ve beraberliğini istediklerini ve Kürt gruplar arasında her türlü anlaşmazlığı zarar verici ve düşmanların bölgede varlığına zemin sağlayan bir faktör olarak gördüklerini vurguladı. İran Yargı Erki Başkanı, Irak-Kürdistan bölgesinin zengin tarih, kültür, medeniyet, edebiyat, gelenek ve görüneğe sahip olduğuna da işaretle, Batı'nın kültür ve yaşam tarzının bu tür kültür ve gelenek ve görüneğe baskın olmasına izin vermemek gerektiğinin altını çizdi. Hüccetul Zebari de görüşmede IŞİD teröristleriyle mücadelenin ortak dertlerden biri olduğuna işaretle, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede IŞİD ile mücadelede ve örgütün yok edilmesindeki rolü ve çabalarını unutmayacaklarını söyledi. Mesut Barzani'nin temsilcisi ayrıca Erbil'in Tahran ile tutuklu takası kanununu uygulamaya hazır olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bugün yaptığı açıklamada İran'ın ek protokole bağlılığı için verdiği sürenin son günü olan 21 Şubat tarihine kadar nükleer anlaşma konusunda bir uzlaşma sağlanmasını temenni etti. Ryabkov, RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada İran'ın tanıdığı Suriye işaretli Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi ve İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımlarına son vermesinin öncelik arz ettiğini vurguladı. Rus yetkili yaptırımların tamamının birden kaldırılmasının imkansız olabileceğini işaretli ancak bu girişimi ertelemenin de yanlış olduğunu Moskova'nın sarih şekilde bu konuyu Amerikalılara bildirdiğini söyledi. Ryabkov ilk adımı hangi tarafın atmasıyla ilgili tartışmaların önlenmesi için Tahran ve Washington'un eş zamanlı girişimde bulunması yönünde planlama yapılması gerektiğinin altını çizdi.
İran İslam İnkılabı Zaferi'nin 42. yılında İran ve dünyada zafer kutlamaları düzenlendi. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Dün 10 Şubat İslam İnkılabı'nın 42. zafer yıl dönümü İslami İran ve dünya genelinde muhtelif ülkelerde düzenlenen farklı etkinliklerle kutlandı. İran milleti koronavirüs salgınından dolayı bu sefer İslam İnkılabı'nın zafere kavuştuğu 22 Behmen 10 Şubat gününü farklı bir şekilde düzenlediler. Her sene milyonlarca İranlı vatandaş 10 Şubat gününde ülke genelinde sokaklar, caddeler ve meydanlara inerek İslam İnkılabı'nın zaferini kutluyordu. Bu sene de İran milleti koronavirüs salgınına rağmen 10 Şubat gününü kutlamaktan kalmadı. Başkent Tahran dahil İslami İran'ın genelinde vatandaşlar araçlar ve motosikletleriyle caddeler ve meydanlara inerek İslam İnkılabı'nın 42. zafer yıldönümünü kutladılar. Yine de 7'den 70'e, çocuktan yaşlıya, kadından erkeğe kadar herkes İslam İnkılabı'nın zaferini kutlamak için koronavirüs ile mücadele için öngörülen protokollere uymak suretiyle meydanlara indiler. Araçlar ve motosikletlerini İran İslam Cumhuriyeti'nin şanlı bayrağıyla süsleyen vatandaşlar sloganlar atarak İslam İnkılabı'nın arkasında olduklarını deklare ettiler. İslam İnkılabı'nın motosikletli ve araçlı zafer yürüyüşünde kahrolsun Amerika ve kahrolsun İsrail sloganları atılarak işgal rejimi ve Amerika bayrakları ateşe verildi. İslami Tebligat Kurumu Koordine Şurası da 22 Behmen İslam İnkılabı zaferinin yıl dönümü töreninin sonunda yayımladığı bildiride İran İslam Devrimi'nin zaferinin yıl dönümünün sembolik motosiklet ve araçların konvoyu hareketinde İran halkının coşkulu ve destansı varlığını takdir ederek gürültülü ve düşmanca sesler İslami uyanışta, İslami İran'ın ve dünyanın güç eksenine yani İmam Hamene'ye saf itaat konusundaki pratik taahhütlerini beyan ediyorlar denildi. Bildiride küresel emperyalizm ve onların küstah elebaşlarını, liderlerini, özellikle Amerika Birleşik Devletleri demokrat yönetimine büyük İslami hareketin oluşumunun başlangıcından İslam devriminin görkemli zaferine birbirini izleyen isyanlara ve başarısız savaşlara kadar ciddi yanlış hesaplamaları ve utanç verici yenilgileri hatırlatıyor ifadesi yer alırken, İran milleti kararlı bir şekilde düşmanın iktisadi savaşını da yenilgiye uğratmaktadır denildi. İslam İnkılabı'nın 42. zafer yıl dönümü İran'ın dünya genelindeki büyük elçilik ve temsilciliklerinde de kutlandı. Öte yandan İslam İnkılabı aşıkları ve destekçileri başka ülkelerde düzenledikleri etkinliklerle İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümünü kutladılar. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Lübnan İslami Hareket Cephesi Müslüman Alimler Birliği, Sözümüz ve Amel Cemiyeti, Eş Şagile Derneği ayrı ayrı açıklamalarda bulunarak İslam İnkılabı'nın 42. zaferiye dönümünü İslam İnkılabı rehberi ve İran İslam Cumhuriyeti milletine kutladılar. Lübnanlı gruplar ve oluşumlar yaptıkları açıklamalarda İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin ülküsü başta olmak üzere dünyada müstazafların ülküleri ve insani haklarını savunduğunu işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'a verdiği desteklerini takdir ettiler. Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye İran İslam İnkılabı'nın 42. zaferiye dönümünü kutladı. Hamas lideri Haniye, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'ye gönderdiği kutlama mesajında şöyle dedi. Hamas hareketi Filistin milleti ile birlikte bu muhteşem şölende İran milletinin sevincine ortaktır. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin ülküsü ve Filistin milletinin kahramanca direnişine ve haklarını savunmasına verdiği sürekli desteği minnettardır. Hamas hareketi her daim Filistin ülküsünü tehdit eden tehlikelere karşı Filistin milleti ve direnişine bu desteğinde daha da güçlenmesini beklemektedir. İran milleti çarşamba günü İslam İnkılabı'nın 42. zaferiye dönümünü sağlık protokollerine uyarak kutladı. Ülkenin birçok kentinde düzenlenen yürüyüşlere katılan İran halkı bir kez daha İslam İnkılabı'nın ilkeleri ve değerleriyle ahit tazeledi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Çin yeni yılını bu ülke halkı ve hükümetine tebrik etti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Çin yeni yılını kutlayarak 2021 yılının İran-Çin diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 50. yılına denk geldiğini işaretle Çin milletinin çabasıyla yeni yılın onlar için başarılı bir yıl olacağına inandığını belirtti. Bakan Zarif, İran ve Çin milletlerinin koronavirüs ile mücadeledeki ortak çabalarının iki milletin dostluk bağlarının genişlemesine yol açtığına işaretle ikili ilişkilerin mutlaka gelişmesine de katkı sağlayacağını ifade etti. İran'ın Pekin Büyükelçisi Muhammed Keşaverzade de yeni yılı bu ülke halkı ve hükümetine tebrik etti.
İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin herhangi bir tehdide sert ve güçlü şekilde yanıt verdiğini kanıtladığını belirtti. General Emir Hatemi bugün Tahran'ın batısında yer alan Zencan Ordu Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada İsrail rejiminin son tehditlerine işaretle Siyonist rejimin oldukça kırılgan bir durumda olduğundan korku ve çaresizlik içinde kimse tarafından kabul edilmeyen bazı açıklamalarda bulunduğunu söyledi. General Hatemi, İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tehditlerinin yanıt verilmeyecek kadar değersiz olduğunu kaydetti. Savunma Bakanı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savunma alanındaki ilerlemelerine de işaretle, yakın gelecekte Dena Kruvazoru ve Seba isimli mayın temizleme gemisinin İran ordusu deniz kuvvetlerine teslim edileceğini belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari devlet televizyonda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaşarak son 24 saatte koronadan 65 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sözcü Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 65 kişinin daha yaşamını kaybettiğini ve 7.474 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58.751'e, vaka sayısının da 1.496.455'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 3.735'inin durumunun ağır olduğunu belirten Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.278.857'ye ulaştığı bilgisini verdi. Dünya genelinde ise korona vaka sayısı yaklaşık 108 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 2.366.000'e yükseldi.
Irak'ın kuzeyinde PKK mensupları ile çıkan çatışmada 3 Türk askerinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk askerleri ile PKK unsurları arasında Dahuk vilayetinde çıkan çatışmalarda 3 Türk askerinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Çatışmada 3 Türk askeri de yaralandı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri dün Irak'ın kuzeyinde PKK hedeflerine yönelik operasyon başlattı. Haziran ayında başlayan Pençe Kartal Harekatı'nın yeni aşaması sayılan operasyon devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütün Orta Doğu ile Balkanlarla dostuk, neden kavgalı hale geldik? En büyük zenginliğimiz ne bizim? Petrolümüz yok, madenlerimiz yok. En büyük zenginliğimiz eğitilmiş insan kaynağı. Neden gençler Türkiye'de değil de yurt dışında umutlarını arıyorlar dedi. Bolu Belediyesi Kültür Merkezi'nde kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada bir dönem yurt dışına buğday ve tarım ürünleri satan Türkiye'nin bu ürünleri artık ithal ettiğini savundu. Kılıçdaroğlu, 1940'lı yıllarda dünyada uçak üreten 5 ülkeden birinin Türkiye olduğunu ifade ederken, 1940'lı yıllardan 2020 yıllara nasıl geldik? Kendi gemimizi yapıyorduk, neden vazgeçtik? Ciddi bir eğitim kurumlarımız vardı, neden eğitim sistemimiz iflas etti? Bütün Orta Doğu ile Balkanlarla dostuk, neden kavgalı hale geldik? En büyük zenginliğimiz ne bizim? Petrolümüz yok, madenlerimiz yok. En büyük zenginliğimiz eğitilmiş insan kaynağı. Neden gençler Türkiye'de değil de yurt dışında umutlarını arıyorlar? Bunların üzerinde sadece ben düşünürsem yanlış olur. Bu ülkede yaşayan hangi partiye oy verirse versin, bu ülkede yaşayan her vatandaşın düşünmesi ve sorgulaması lazım diye konuştu. Kılıçdaroğlu 1833'te bu topraklarda yapılan ilk seçimin bir muhtarlık seçimi olduğunu kaydederek demokrasinin mihenk taşının muhtarlar olduğunu dile getirdi. Siyaset kurumunun muhtara hak ettiği değeri vermediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, muhtarlıktan bir bütçesi olmadığını, belediye gelirlerinden muhtarlıklara bütçe ayrılması gerektiğini vurguladı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gittiği belirtildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Hasanov'un Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gittiği bildiriliyor. Bakanlıktan Hasanov'un Akar'la birlikte Kars'tan yapılan Kış 2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görevi Kuvveti Tatbikatı'nın son aşamasını izleyeceği belirtiliyor.
Tacikistan Devlet Radyo Televizyon Komitesi Başkanı Nurettin Seyit, bu ülkenin devlet televizyonlarından Türkiye yapımı dizilerin yayınlanmasını reddetti. Nurettin Seyit bu bağlamda yaptığı açıklamada Türkiye'nin dizi yapmaktan amacının kendi kültür ve gelenek göreneğini yaymak olduğunu, bu dizilerin Tacik kültürü ve gelenekleriyle bağdaşık olmadığını vurguladı. Tacikistan Devlet Radyo ve Televizyon Komitesi Başkanı bu yılın bahar ayında Bilim ve Doğal isimli yeni televizyon kanalının açılacağını duyurdu. Tacikistan'da devlet ve özel olmak üzere 90 radyo ve televizyon faaliyet yapmakta.
Irak basını Bağdat'ta Amerikan askeri konvoyuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. Irak basınında yer alan habere göre Amerikan ordusuna ait olan askeri konvoy bugün Bağdat'ın Latifiye bölgesinde saldırıya uğradı. Son haftalar ve aylarda Irak'ta Amerikan askeri konvoyuna defalarca saldırı düzenlenmiştir. Irak halkı ve muhtelif halk kesimleri Amerikan terörist güçlerinin ülkelerinden çekilmesini istiyorlar. Bu arada Irak'ta muhtelif fraksiyonlarından temsilciler yaptıkları açıklamalarda Amerika'nın Irak Büyükelçiliği'nin tehlikeli eylemlere ve askeri ve mühimmat nakliyatı gibi girişimlerine karşı Bağdat yönetiminin sessiz kalmasını protesto ettiler.
Sırada bültenimizin son haberi var. Yemen ordusu ve halk güçleri mağribin batısında stratejik öneme sahip Suudi koalisyonunun en büyük askeri kamplarından biri sayılan Kufeli ele geçirdi. Yemen güçleri petrol zengini Ma'rif vilayetindeki ilerlemelerinin devamında dün gece Selvah bölgesinde yer alan Suudi koalisyona ait Kufel askeri kampında kontrol sağladılar. Yemen ordusu ve halk güçleri 4 gün Suudi koalisyon güçleriyle girdikleri şiddetli çatışmaların ardından söz konusu noktayı ele geçirmeyi başardı. Yemenli bir askeri kaynak da Yemen birliklerinin Ma'rib'in güney ve batısında kayda değer ilerlemelere imza attığını kaydetti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan akşam yorumlarını dinliyorsunuz. İlk yorumumuz İslam İnkılabı, İslam Dünyası'nı uyandırdığı başlığı altında. İslam İnkılabı 10 Şubat günü 42. yılına girmiş oldu. İslam İnkılabı zaferi üzerinden geçen 42 senede bu devrin bölge ve dünya milletleri üzerinde de baş döndürücü etkileri yol açmıştır. Bu nedenle de Doğu ve Batı'daki sultancı ülkeler İslam İnkılabı'nın etkileriyle mücadeleyi kendi gündemlerine almış bulunuyorlar. Bölge ve dünyada İslam İnkılabı sevenlere ve destekçileri için oluşturulan kısıtlamalar ve baskılara rağmen İslam İnkılabı hala kendi yoluna devam etmektedir ve dünyada destekçileri aynı çizgiyi takip ederek bu sürece yardımlarını sürdürmektedirler. Bu bağlamda Kırgız siyaset uzmanlarından Hüseyin Usubaliyev yaptığı değerlendirmede çağdaş tarihimizin de en önemli olaylarından biri olan İslam İnkılabı henüz dünyadaki Müslümanlar ve müstazaflar için ümit penceresi olduğunu belirtti. Kırgız uzman kuşkusuz İran milletinin sağlam ve cihatçı duruş ve maneviyatının gelecekte de İslam Cumhuriyeti ve tek ümmet için benzersiz başarılarına imza attıracağını da ve İslami İran'ın bugün uluslararası terörizm karşısında büyük ve geçinmez bir baraj haline dönüşmüş ve terör örgütü IŞİD'i de yok etmek ve bölge ve dünya için terör örgütlerinin tehlikesini de azaltmak noktasında tüm ülkeleri kendisi için minnettar kılmıştır. Pakistan merkezli Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi Başkanı Bayan Ferhad Asıf de yaptığı değerlendirmede şöyle diyor. İran İslam İnkılabı dışarıdan destek almayan yerli bir hareket olarak başka milletlere kendi hedef ve ülkelerine direniş ve mücadele yolu ile ulaşmak için yol haritasını çizip belirlemiştir. Muhtelif ülkelerden düşünürlerin yaptığı değerlendirmeler, kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin de liderliğindeki İslam İnkılabı'nın gerçek etkilerini yansıtmaktadır. Aslında İslam İnkılabı tüm milletler için İslami uyanış turundan bir hareket oluşturmuştur. İran devrimi bir yandan da Fars Körfezi kıyısındaki gerici Arap liderlerinin gerçek yüzünü bölge milletleri için gösterirken, diğer yandan Müslümanlar, hatta gayrimüslim milletler İslam'a dönüş yolunu açık biçimde çizmişlerdir. Muhteşem İslam İnkılabı'nın zaferinden sonraki senelerde Batı'da gençler başta olmak üzere muhtelif kesimlerin Yüce İslam dinine yönelmelerinde de İran devrimi etkin ve güçlü bir rol ifa etmiş bulunuyor. Başka bir deyişle İslam İnkılabı zaferinden sonra Müslümanlar arasında ümit filizi şekillenmiştir. Geçmişte de din tarihi geçmiş bir olay olarak gençlere telkin ediliyordu. Ancak İslam İnkılabı'nın zaferiyle birlikte bu durum değişmiş oldu. Örneğin Sovyetler Birliği dağılmadan önce komünist sistemi durmadan Orta Asya ve Kafkasya cumhuriyetlerinde durmadan Yüce İslam dini dahil semavi dinlere karşı yoğun biçimde propaganda yapmasına rağmen İslam İnkılabı bu bölgede yaşayan milletlerin Yüce İslam dinine yönelmelerini de sağlamış oluyor. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra İslam İnkılabı'nın bu bölgelerdeki milletlerin üzerindeki etkisi oldukça büyük ve derin olmuştur. İran ve Orta Asya ve Kafkasya milletleri arasında çok sayıdaki kültürel, dini, mezhebi, medeniyetsel ve tarihi ortaklıklar yüzünden İslam İnkılabı toplumlar ve milletler üzerinde de kimliksel, mezhepsel ve medeniyetsel açılarından da kabul edilir seviyede etki bırakmıştır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İran Yargı Arkibaşkanı Irak ziyaretinin ebadı etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Yargı Arkibaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı'nın resmi daveti üzerine bu ülkeye 3 günlük bir ziyaret düzenledi. Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan tarafından resmi törenle karşılandıktan sonra adli alanda işbirliğe ilişkin 3 mutabakat zaptına imza attı. İran Yargı Arkibaşkanı'nın Irak ziyareti kapsamında imzalanan anlaşmalar, İran ve Irak Adalet Bakanları arasında anlaşma, İran ve Irak Başsavcılar arasında anlaşma ve İran ve Irak Devlet Denetleme Kurumu ve heyetleri arasında oldu. Yapılan bu anlaşmalar, reisinin Bağdat ziyaretinin İran ve Irak arasında ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirmesi adına önemli bir ziyaret olduğunu gösteriyor. Organize suçlar ve adli dosyalar ülkelerin ekonomik, toplumsal ve siyasi ilişkileri üzerinde genellikle olumsuz etki bırakıyor. Bu açıdan iki ülke arasında adli ve hukuki alanlarda işbirliği anlaşmalarının imzalanması, İran ve Irak yargı yetkililerinin gündemine alınmıştır. Irak ile ortak sınır, ticaret, seyahatler ve ziyaretler, iki ülkenin yargı yetkililerinin adli ve hukuki münasebetlerinin daha da iyileşmesi için yeni anlaşmalar imzalamalarını zorunlu hale getirmiştir. İranlı ve Iraklı tutukluların takası, iki ülke vatandaşlarının birbiriyle evlenme durumu gibi diğer konularda bu ziyarette masaya yatırıldı. Söz konusu ziyarette imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesiyle bu sorunların büyük bir kısmının çözüme kavuşacağı bekleniyor. Bu ziyaret Kudüs Güceski Komutanı Şehit Kor General Hac Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e Amerikan teröristlerinin Bağdat'ta düzenlediği hain terör saldırısıyla ilgili açılan dosya ve soruşturmanın ele alınması açısından özel önem arz ediyor. Hatırlayacağı üzere Irak mahkemeleri 7 Ocak'ta Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın tutuklanmasına ilişkin karar vermiştir. Şehit Süleymani ve Şehit El-Mühendis ve beraberindeki diğer şehitlere yönelik suikast dosyası İran ve Irak'ın ulusal güvenliğini birbirine kenetlemiştir. Bu ziyarette İran ve Irak'ın iki ülke ilişkilerinde gerilim yaratan ve güvenliği bozan etkenlere karşı ortak mücadelenin yürütülmesi için ciddi iradesine tanıklık ettik. İran Yargı Erki Başkanı, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, İran ve Irak yargı sistemleri arasında bilgi paylaşımı ve yargı alanında işbirliğinin bu dosya neticeye ulaşıncaya kadar devam edeceğini kaydetti. Ayetullah Reisi düzenlediği basın toplantısında İran ve Irak şehitlerinin iki ülkenin bağlarını derinleştirdiğini, Amerika ve başka ülkeler tarafından hiçbir fitnenin bu bağı zayıflatamayacağını belirterek iki ülke arasındaki bağların derin köklerinin her geçen gün daha da derinleştiğini ve düşmanların bu bağın sağlamlığı karşısında hayal kırıklığına uğradığını kaydetti. İran ve Irak iki komşu ülke olarak muhtelif siyasi, ekonomik, kültürel, mezhebi ve toplumsal alanlarda geniş münasebetlere sahiptirler. Ve bu münasebetler giderek de derinleşmektedir. Bu nedenle İran Yargı Erki Başkanı Hucetül İslam Seyyid İbrahim'i Irak ziyareti iki ülkenin ilişkilerinin muhtelif ebatta gelişmesinde çok etkili olabilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, Suriye Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Halep kırsalındaki El Rai beldesinde İstanbul'daki Türk Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait bir tıp fakültesi ve bir sağlık bilimleri enstitüsü açma kararını tümünden reddettiğini belirterek bu girişimi tehlikeli bir eylem ve uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler tüzüğünün açık bir ihlali olduğunu vurguladı. Biz pazartesi günü siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye'nin Suriye politikaları ile ilgili sizlere bir röportaj hazırlamıştık. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü bu konuda bugün sizlere sunuyoruz. Tekrar Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Şimdi biz Türkiye'nin bir tek yani orada Suriye'deki Kürtlerle mücadelesi değil, kendi siyasetlerini yürürlüğe geçirme çabasına da tanıklık ediyoruz. Demin de ifade ettiğim, okuduğum haberden yola çıkarak, şimdi orada bir tıp fakültesinin açılması, bir başka ülkenin toprağında böyle bir yani planın yürürlüğe girmesi ne anlama geliyor?
Şimdi tabii bu konularda uluslararası yasalar vardır. Yani bir devlet dünyada tek başına bir devlet değil. Yani devletlerden oluşmuş bir sistem vardır. Bunun yaşadığı sorunlar, sıkıntılar ve bunun belirlediği hukuk vardır. Uluslararası hukuk tabii ki bu konuda el vermediğini Suriye resmi hükümeti bunu açıkladı. Ve buna karşı tepkisini de ortaya koydu. Böyle bir şeyin kabul edilemeyeceği belirtildi. Tabii burada gözlenen şu, bir karışıklık var Suriye'de şu anda. Ve yaşanan şöyle bir korku da vardır. Suriye'de bir artık anayasanın normalleşme sürecinin biraz hızlanacağı bir sürece de girmiş oluyoruz. İşte demokratik Suriye güçleriyle, oradaki halklarla bir demokratik sistem kurma yoluna girmeye çalışan veya girme yolunda olan bir Suriye gerçekliği vardır. Ki bu Türkiye'nin Suriye'deki karşılığı daha çok normalleştirmeye doğru götürecek ve DAEŞ'in tabii ortadan kaldırılması, daha güçlü bir şekilde DAEŞ'in ortadan kaldırılmasını sağlayacak yaklaşımlar olacaktır. Böylesi bir durum ortaya çıktığında, ihtimali ortaya çıktığında Türkiye şu kaygıyla sanki davranmış oluyor. Aman işte ben de orada bir resmiyetimi kurmuş olayım da, ismini koymuş olayım da bari elimden geçmesin, elimden kaçmasın gibi bir yaklaşım. Şimdi bu çocukça bir şeydir. Yani böyle bir şey uluslararası hukuk el vermez. Yani bunu bilmemek mümkün değildir. Yani bir devlet yöneticilerinin. Ancak böyle bir kaygıya nasıl girildi? Yani bu işte duygusal olarak bazı isimlendirmeleri yapmaktan ziyade ya hukuk buna el vermiyor. Yani şimdi hukuka karşı, tamam kendi iç hukukuna karşı diyebilirsin ben tanımıyorum da. Fakat uluslararası hukuka, hukuku tanımamazlık etmek, bunun çeşitli pratik karşılıkları olacaktır. Yani bunu görmemek mümkün değil ama Türkiye bunu ne yazık ki yapıyor. Türkiye'de de çok ciddi bir tartışma konusu da olmuyor doğrusu.
Doğrudur. Yani bunları anlaşmalı ve koordineli bir şekilde Suriye Merkez Hükümeti'yle yapsa daha verimli ve isabetli olacağını düşünüyor musunuz siz?
Hayır, onun sonuç vermesi mümkün değil. Yani Türkiye'nin Suriye'de yürütmüş olduğu politika, orada kendini kalıcı gibi görmesi zaten en temel hata ve yanlışlık oluyor. Hiçbir zaman Türkiye orada kalıcı olarak kalması söz konusu değildir. Belki bu dönemin karışıklığı itibariyle orada bir konumlanma yaşamıştır. Suriye hükümeti bunu istese dahi oradaki halklar bunu istemez. Yani bunu görmek gerekiyor bir sefer. Suriye hükümetiyle demokratik, insani bir dayanışma içerisinde bunu işte Türkiye parçası olarak görmekten ziyade Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı bir yardım biçiminde ve beraberce bir dostluk çerçevesinde eğer ki gelişecekse tabii ki bu insanidir. İnsan olumlu görür, doğru görür, destekler de. Fakat bunun her yaklaşımı siyasidir. Yani Haftane'nin yapılmış olması, açıklaması bile siyasidir. Şimdi siyasi olarak yani sen parmağını karşıdakinin gözünün içine sokarsan tabii ki karşıdaki de kendini savunacaktır. Yani böyle bir şey kabul görmesi mümkün değildir. Demin de dedik, bu yanlışlığın kaynağı Türkiye'nin orada kendini kalıcı görmesi. İşte biz kalıcıyız, burası bizim toprağımızdır gibi görmesi işin yanlışlığını ifade ediyor. Suriye hükümeti onaylarsa dahi, bu konuda bir yaklaşıma girse dahi oradaki halkların kabul görmesi mümkün değil gibi görünüyor. Yani bu son derece açık diye düşünüyorum.
Doğru. Şimdi son soru olarak Mehdi Bey, sizce Amerika özellikle Biden yönetimi döneminde Türkiye'nin bu bölgesel siyasetlerine nasıl yaklaşacaktır? Özellikle Suriye ile ilgili izlediği siyasetlerle ilgili herhangi bir fikriniz var mı efendim?
Şimdi bunu SALT bu noktada değerlendirmekten ziyade Biden bir enkazı devraldı demek de mümkün. Eğer ki Biden gerçekten insan haklarına saygılı politikayı yürütürse dünya çerçevesinde Biden'i bekleyen çok büyük görevler vardır. Bunun bilinciyle hareket etmesi tabii ki önemlidir. Bunun başında Türkiye ile olan ilişkileri zaten sorun olması itibariyle biraz erken dönemde açıklamalar yapılmıştı bu konuda. Türkiye ile ilişkiler hiç de kabul gören ilişkiler değildir. Ve mevcut kurulan kabine de Türkiye dostu bir kabine olmadığı Türkiye yetkilileri tarafından da dillendiriliyor. Bu konuda Türkiye'nin yapması gerekenler vardır. Hani Türkiye'nin işte uluslararası hukuk ve bağlı bulunduğunu teyit ettiği anlaşmalara sırt çevirmesi veya yapmaması, bunu yerine getirmemesi bir devlet ciddiyetini başta zedeliyor. Bu konularda yaşanan ciddi sıkıntılar vardır. Daha önce DAEŞ'le mücadele sürecinde Türkiye'nin işte karşı karşıya bulunduğu bazı şaibeler dinlendirildi kimi dönemlerde. Bu aynı zamanda Amerika tarafından da dinlendirildi. Demek istediğim şu ki Türkiye'nin mevcut yürüttüğü politika Amerika tarafından kabul görülüp destek görüleceği düşünülemez. Böyle olmayacağını da zaten Amerika yetkilileri bunu belirttiler. Ve Biden daha seçilmeden önce Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye politikasını eleştiren açıklamalarda bulundu. Türkiye'den de ilginçtir. Yani Türkiye'nin kendini gözden geçirme veya yanlışlarını görme yerine daha sert, dik duran bir şey. Hani Türkiye'de bir hava vardır. İşte, ne kadar da yiğit bir adamdır, nasıl da karşı duruyor gibi hani halk arasında söylenen bazı benzetmeler var. Sanırım onun etkisi olmuş olacak ki böyle basit bazı yaklaşımlar ve sert açıklamalara ihtiyaç duyuldu. Halbuki buna ihtiyaç yoktu. Bu Türkiye'nin zararına olan yaklaşımlardı. Türkiye'nin zararına olan politikalardı. Demek istediğim şu, Türkiye'nin Orta Doğu politikası her açıdan eleştiri konusu. Muhalefet tarafından da çok ciddi eleştirildi. Türkiye'nin Türkiye'yi ciddi ilgilendiren konular olmaması itibariyle Türkiye'nin karışmış olduğu konular Türkiye'ye zarar vermiştir. Türkiye'yi sıkıntılar içerisine koymuştur. Bu uluslararası alanda da onu hukuki olarak da sıkıntılara koymuş ki sürece de baktığımızda Türkiye'nin dostu pek kalmadı. Yani Türkiye'nin Orta Doğu'da dostu sadece İran gibi görünüyor yani. O da tırnak içerisine alalım. Nihayetinde İran'la da yaşanan çok ciddi sıkıntılar, çelişkiler mevcuttur, vardır. Buna rağmen yani Türkiye'nin dostu olarak görülebilen Rusya, Rusya'da kendi çıkarını adeta yani kendisi Türkiye ile oynar bir duruma gelmiştir yani. Bu temelde bir yaklaşım geliştiriyor. S-400 meselesi başlı başına bir garabet yani. S-400 ne Türkiye'nin ihtiyacıdır ne de işte acil bir Türkiye'nin ihtiyacı savunma mekanizmasının parçası olarak görülür mü? Görülemez yani. S-400'ler Türkiye'ye ne getirdi? Sadece zarar getirdi. Tamam mı? Sadece zarar, ekonomik zarar getirdi sadece. Ve aynı zamanda işte Avrupa'yla ve Amerika'yla ilişkilerinin zedelenmesine yol açtı. Fakat yeni bir Orta Doğu yapılaşması, yeni bir dünya yapılaşması tabii ki gereklidir, ihtiyaçtır. İnsan hakları, başta insan hakları temelinde, sosyal düzenlemeler temelinde ve demokratikleşme temelinde Biden yönetimini bekleyen ciddi bir süreç vardır. Bu konuda tabii İngiltere'nin rolü göz ardı edilemez. İngiltere'nin vermiş olduğu yani muhafazakar politikaya vermiş olduğu, dünya ülkelerine vermiş olduğu destek ki başta Türkiye'de geliyor, verdiği destek değerlendirme konusu yapılmadan da Türkiye'de ve Orta Doğu'da ciddi bir demokratik gelişme ortaya çıkamayacaktır diye düşünüyorum.
Doğru. Efendim, vakti aldığınız için çok teşekkür ederim Mehdi Bey.
İyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Türkiye'nin Suriye politikaları ile ilgili siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu'nun görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İran genelinde İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü dolayısıyla koronavirüs pandemisi şartları gözetilerek düzenlenen kutlama törenlerinin dünya medyasında geniş yankı bulması, İran halkının İslam İnkılabı Zafer Yıldönümünde İslam Cumhuriyeti ülkülerine ahit inelemesi gibi haberler göze çarparken Risalet gazetesinde İslam İnkılabı'nın İran'ın bağımsızlığı ve kalkınmasını sağladığına dair Rus siyasi analistinin değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya'nın siyaset meseleleri uzmanı Sergey Kozmyakin, İran İslam İnkılabı'nın İran'ın bağımsızlığını ve kalkınmasını sağladığını vurguladı. Rus uzman Kozmyakin, Fars Haber Ajansı'na yazdığı yazısında İran İslam İnkılabı'nın İran, bölge ve dünya için önemini anlattı. Kozmyakin, İslam İnkılabı İran'ın şartlarını değiştirdiğini, bu inkılap 40 yılı aşkın bir süre dış baskılara maruz kalmasına rağmen bilim, teknoloji, ekonomi ve diğer birçok alanda sadece Batı Asya bölgesinde değil dünya çapında ön plana çıktığını kaydetti. Kozmyakin, İslam İnkılabı'nın aslında İran'ın bağımsız ve kalkınmış bir toplum olmasının yerli reçetesi olduğunu ve Batılıların kuşkulu reçetelerine bakmaksızın uygulandığını ifade etti.
İttilat gazetesinde İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü törenlerinde İran halkının küresel istikbara karşı direniş ve dayanışma vurgusu yapması, İranlı yetkililerin Amerika'nın baskılarına karşı İran'ın geri adım atmayacağını söylemeleri, İran ve Irak'ın yargı alanında önemli anlaşmalara imza atması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İslami Şura Meclisi Yahudi milletvekilinin İslam İnkılabı'nın düşmanların tehditleri ve baskılarına karşı dik durduğuna dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi'nin Yahudi milletvekili Humayun Sami'ye, düşmanların düşmanlıkları İslam İnkılabı'nın güçlü ağacını asla etkilemediğini vurguladı. İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yapan İslami Şura Meclisi'nin Yahudi milletvekili Sami'ye, İnkılabın zafere ulaşması İslami İran tarihinde unutulmaz bir hadise olduğunu belirtti. Sami'ye düşmanların yaptırımları ve sayısız komploları İslam İnkılabı'nın güçlü ağacını etkilemediğini vurguladı. Açıklamasında İmam Hümeyni'yi, inkılabı, kutsal savunma ve kutsal mekanları savunan şehitlerini saygıyla anan Sami'ye, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi inkılabın zafer yıl dönümü dolayısıyla kutladı.
Cam-ı Cem gazetesinde İmam'ın fermanlı icra merkezi başkanı Muhammed Muhbir'in cari yılın sonuna kadar Batı Asya'nın en büyük aşı fabrikasının İran'da hizmete gireceğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İmam'ın fermanını icra merkezi başkanı Muhammed Muhbir, cari yılın sonuna kadar Batı Asya'nın en büyük aşı fabrikasının İran'da hizmete gireceğini açıkladı. İranlı uzmanların koronavirüs salgınına karşı ilk yerli aşı ürettiklerini belirten Muhbir, aşının insan üzerinde test aşılması onaylanmasına paralel olarak bu aşıyı geniş çapta üretme çalışmalarını da sürdürdüklerini belirtti. Bu konuda bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirten muhbir, cari yılın sonuna kadar Batı Asya'nın en büyük aşı fabrikasının İran'da hizmete gireceğini ifade etti. Muhbir böylece İran İslam Cumhuriyeti koronavirüs aşısını üretmekte kendini yeter hale geleceğini, bu fabrikada cari yılın sonuna kadar 2 ila 3 milyon doz aşı üretileceğini, bu sayı yeni yılın İlk iki ayının sona kadar da 12 ile 14 milyon doza ulaşacağını ve yılın ortalarında ülkenin ihtiyacının üstünde aşı üretmiş olacaklarını vurguladı.
Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden adlı sohbetimizle birlikteyiz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri komutanları ile görüşmesinde Hicri Şemsi 19 Behmen 1357'de İmam Hümeyni'ye tarihi biatı ilahi günlerden biri ve İslam İnkılabı'nı zafere götüren harikulade ve önemli etkenlerinden biri olduğunu vurguladı.
Her yıl 19 Behmen günü gelince Hicri Şemsi 1357 yılında İmam Hümeyni'ye biat işareti olarak Tahran'da Enkılap Caddesi'nde askeri geçit töreni düzenleyen ve halk tarafından çiçeklerle karşılanan hava kuvvetlerinin enkılapçı personelinin o büyük ve muhteşem hareketi akıllara gelir. O gün Yevmullah yani ilahi günlerden biri olarak adlandırıldı. Bu terimin anlamı şu ki insan hadiselerin gelişmesinde ilahi gücün elini görür ve bu yüzden bu tür günleri tarihin dönüm noktası ve tarih yazan günler olarak algılar.
19 Behmen 1399'da ise İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Hava Kuvvetleri personelinin Hicri Şemsi 19 Behmen 1357'de İmam Hümeyni'ye tarihi biatinin yıl dönümünde Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri komutanları ile görüşmesinde İran İslam İnkılabı'nın önemli gelişmelerinden ve İslam İnkılabı'nı zafere götüren temel etkenlerden biri olduğunu belirterek şöyle buyurdu. Ordunun önemli bir bölümünün bu yapıdan kopması ve imama ve halka katılması bir mucizeyi andırıyordu. Ve o gün ordu komutanları da bu gerçeği görünce mecburen inkılap karşısında tarafsızlık ilan ettiler. Bu gerçekten bir mucizeye benziyordu. Zira tağut rejiminin esas dayanakları ordu ve sabak adlı gizli teşkilattı ve şeytanların umut bağladıkları bir noktadan darbe yemelerine vesile oldu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin belirttiğine göre Amerikalılar son ana kadar saltanat rejiminin ordusuna umut bağlamış ve ordunun halka karşı duracağını zannediyorlardı. Nitekim Amerikalılar Şah'ın ordusuna umut bağlamıştı ve kesin haberlere göre bir darbe tasarladılar. Böylece inkılap liderlerini ve öncülerini yakalamak ve halka karşı geniş çapta şiddet uygulamakla Şah rejiminin çökmesini önlemek istediler. Ancak onların şeytanın planını suya düşüren etkenlerden biri hava kuvvetlerinin 19 Behmen'de gerçekleştirdiği hareketti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'ye göre başta Amerika olmak üzere düşmanlar inkılabın ta başından itibaren hesap hatası yapıyordu. Ki bu da çok önemli ve ibret verici bir konudur. Ayetullah Hamene'yi düşmanlar hala İran milletini doğru tanımadıklarını belirterek son yıllarda da bu gibi hatalarını tekrarladıklarını vurguladı. Amerika'nın 2009 yılında İran'da çıkardıkları ve nizamı devirmek istedikleri fitne olayı da Amerikalıların hesap hatalarının bir başka örneği olduğunu belirten Ayetullah Hamene'yi şöyle ekledi. Bunlar o kadar çok yanlış düşünüyordu ki ordu duruma tam hakim olduğunu ve Şah rejiminin devrilmesi imkansız olduğunu zannettiler. Ancak Amerikalılar için bu kadar önemli olan ve üzerinde çok çalıştıkları ve o günlerde de 40 bin kadar müsteşarları bu orduda bulunduğu bu ordu tağut rejiminin çökmesi ve Amerika'nın İran'a yönelik umutlarının yok olmasına vesile oldu. Nitekim Allah-u Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere onlar hiç ummadıkları yerden tokadı yediler.
Amerika'nın bir başka hatası da yaptırım meselesindedir. Amerikalı siyasetçiler İran'a kendi tabirleriyle tarihte eşi benzeri görülmemiş çok yönlü yaptırımları dayatarak İran'ı dize getirebileceklerini zannettiler. Ayetullah Hamene'yi bu konuda şöyle dedi. Şu birinci sınıf Amerikalı ahmaklardan biri de John Bolton 2 yıl önce Ocak 2019'u Tahran'da kutlayacaklarını söyledi. Bunlar bu tarihte İran İslam Cumhuriyeti'nin işinin biteceğini ve bunu buraya gelip kutlayacaklarını zannettiler. Şimdi ise o kişi tarihin çöplüğüne gitti ve patronu da tekme tokat ve fiyasko bir şekilde Beyaz Saray'dan atıldı. Fakat İran İslam Cumhuriyeti Allah'ın inayetiyle hala dimdik ayakta duruyor.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene konuşmasının devamında buna karşın durumu basite indirgememek gerektiğini, düşmanların sırf hesap hataları bizi başarıya götürmeyeceğini, İslam İnkılabı'nın başarısında başka etkenlerin söz konusu olduğunu belirterek bu etkenleri şöyle sıraladı. Başarılı olmamız halkın meydanlarda bulunması, aralıksız çalışması ve çaba harcaması, aralarında ve özellikle yetkililerin arasında kelime anlamıyla vahdet olması, ilahi vaatlere inanılması ve pratikte milli güç bileşenlerinin geliştirilmesine bağlıdır. Oturup seyretmekle hiçbir iş ilerlemez. Yetkililer iş ve amel meydanlarında hazır bulunmalarını sürdürmeli ve Allah'a güvenerek sürekli milli güç bileşenlerini geliştirmeli ve pratikte güç üretmeye devam etmelidir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi güç üretmenin simgelerinden birini silahlı kuvvetleri bölgesel ve küresel zaruretlere uygun biçimde takviye etmekten ibaret olduğunu belirterek son günlerde düzenlenen askeri tatbikatları takdirle karşıladığını, bu tür büyük ve harika tatbikatların yaptırım koşulları altında düzenlenmesinin ülkenin milli güvenliği silahlı kuvvetlerdeki evlatlarının eliyle temin edildiğini ortaya koyduğunu ve çok da onur verici sayıldığını söyledi.
Kuşkusuz Amerika medyasının haberleri yansıtma biçimi, bazı ülkelerin hala Amerika'nın gücünü kaybettiğini anlamamaları sağlamaktadır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene bu konuda şöyle dedi. Bölgede bazı ülkelerin en büyük hatası milli güvenliğini ecnebilerden talep etmeleridir. Üstelik milyarlarca dolar ödemelerine karşın hakaret işitiyorlar, aşağılanıyorlar ama sonuçta güvenlikleri de temin olmuyor. Nitekim bunu son yıllarda Mısır ve Tunus'ta ve daha önce Pehlevi Şahı Muhammed Rıza'nın kaderinde gördük. Ayetullah Hameni bölgede başta Siyonist İsrail olmak üzere Amerika'nın uydu rejimlerinin şaşkınlığı ve perişanlığı ve son günlerde lafı güzaf etmelerini Amerika'nın çökmesinden duydukları panik ve korkunun sonucu olduğunu vurguladı.
İşte bu noktada İslam İnkılabı rehberi en çok kendi hatalarımıza dikkat etmemiz ve düşman karşısında korkuya kapılmamamız veya iktisadi ve siyasi işlerde düşmana umut bağlamamak gerektiğini belirterek şu vurguyu yaptı. En büyük hatalardan biri düşman gücü karşısında korkuya kapılmak veya siyasi ve iktisadi işlerde düşmana umut bağlamaktır. Düşmana ve işi gücü tecavüz, yağma ve müdahale olan ecnebilere gönül bağlamak büyük hatadır. Eğer kendimize gelir, kendimize dayanır ve Allah'tan medet umarsak, eğer milli güvenliğimizi kendimiz temin edecek olursak, sonucu hamd olsun İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kavuştuğu izzet olur.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameni konuşmasının devamında bazılarının Amerika ve diğer bazı güçlerin gücünü değerlendirmekte gerçekçi yaklaşmadıklarını belirterek Amerika'da yaşanan son hadiseleri referans gösterdi ve şöyle ekledi. Amerika'da yaşanan son fiyasko hadiseler basit meseleler değildi ve eşi görülmemiş bir başkanın çöküşü şeklinde değerlendirilmesi gerekir ve hatta bu hadiseleri Amerika'nın gücü ve sosyal düzeninin çöküşü olarak görmek gerekir.
İslam İnkılabı rehberi Amerikalı seçkin siyaset meseleleri uzmanlarının açıklamalarını hatırlatarak bunlar bizzat Amerika'da sosyal düzenin çöktüğünü ve bazıları post-Amerikan döneminin gündeme getirdiklerini ifade etti. Ayetullah Hameneyi şöyle ekledi. Eğer Amerika'da yaşanan olaylar dünyanın başka bir yerinde özellikle Amerika ile sorunu olan bir ülkede yaşanmış olsaydı Amerikalılar peşini bırakmazdı. Ancak şimdi onların haber imparatorluğu bu maceranın sona erdiğini telkin etmeye çalışıyor. Oysa macera bitmedi ve hala devam ediyor. Amerikalı uzmanlar bizzat bu ülkenin sosyal düzeninin içten içe çürüdüğünü itiraf ediyorlar ve bazıları Amerika sonrası yeni dönemden söz ediyor.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameni konuşmasının bir başka bölümünde Amerikalı ve Avrupalı yetkililerin yaptırımlarla ilgili son sözlerini işaretle şöyle dedi. Amerika ve 3 Avrupa ülkesi Bercam Nükleer Anlaşması'ndaki tüm yükümlülüklerini çiğnediler ve bu yüzden bu anlaşma için yeniden şart belirleyemezler. Bunlar sırf çok kısa bir süre ve işin başında bazı yaptırımları geçici olarak askıya aldılar. Fakat daha sonra yaptırımları yeniden dayattılar ve hatta arttırdılar. Dolayısıyla bunlar şart koyamazlar. İran İslam Cumhuriyeti Bercam Anlaşması'ndaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. Anlaşmayı çiğneyen taraf onlardı. Bu yüzden Bercam'ın devam etmesi için şart koyacak taraf biziz ve bu şartı da belirledik ve hiç kimse de bu şarttan şaşmayacaktır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirme şartını Amerika'nın İran'a dayatılan yaptırımları pratikte tamamen kaldırmasına endeksleyerek şöyle dedi. Eğer onlar İran'ın Bercam nükleer anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyorsa Amerika sözlü veya kağıt üzerinde değil pratikte tüm yaptırımları kaldırmalıdır. Bunun ardından İran yaptırımların kaldırıldığını sınayacak ve ondan sonra Bercam'daki yükümlülüklerine geri dönecektir. Ayetullah Hameneyi bu durumda İran'ın bu sürecin doğruluğunu sınadıktan sonra gerekli kararı vereceğini, bu tutumun İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin ve kati politikası olduğunu ve hiç kimsenin bu politikadan şaşmayacağını vurguladı.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei konuşmasının sonunda yetkililere vahdet tavsiyesini yenileyerek şöyle dedi. Halkın ve yetkililerin kelime anlamında vahdeti son 42 yılda birçok sorunu aşmanın temel etkeni olmuştur ve bu birliktelik ve vahdet devam etmelidir. Nitekim Yüce Allah'ın inayeti ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın duaları ile İran milleti ve ülkenin yarını kesinlikle daha iyi ve daha yüce olacaktır.
Değerli dinleyicilerimiz, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden adlı sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 63. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle azamette ve büyüklükte mutlak mükemmelliğe ulaşan kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan, ihtiyaç ve dileklerde kendisine müracaat edilen, arzu ve bütün istekler kendisine sunulan ve her yerde ve her zaman onun lütuf ve keremine ihtiyaç duyulan Es-Samet ismi şerifi hakkında konuşacağız.
Hatırlanacağı üzere Esmaül Hüsna'nın Yüce Allah'ın en güzel ve en iyi isimleri olduğunu, bunların sadece bir kelime değil, mutlak bir gerçek olarak tecelli ettiklerinde bizleri o özelliğin gerçek sahibi olan Yüce Allah'ı hatırlattığını ifade ettik. Cenab-ı Hakk'ın bu ismi şeriflerinden bir diğeri ise Es-Samet'tir. Bu ismi şerif sadece bir kez Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Fakat çok geniş ve kapsamlı bir anlamı var ve mahlukların tüm sıfat ve özelliklerini Yüce Allah'ın kutsal varlığından nefy ediyor. Zira belirli ve kısıtlı isimler, ayrıca beden, renk, koku, yer, durgunluk, hareket, kalite, limit ve benzeri gibi özelliklerin tümü mahlukata aittir ve genelde maddi dünyada anlam kazanıyorlar. Fakat bilindiği üzere Yüce Allah tüm bunlardan daha üstün ve daha yücedir.
Samet, Esmaül Hüsna olarak azametteyken mutlak kemale ulaşan büyük demektir. Şeref, hikmet ve ilimde mükemmel olandır ve kimse onunla eşdeğer olamaz. Tüm mahlukların varlıklarını ondan alan, her yerde ve her zaman onun lütuf ve keremine ihtiyaçları olan, muhtaç olmayan mutlak varlıktır.
Samet için çeşitli anlamlar belirtiliyor. Arap edebiyatında Samet, kavminin büyüğü, seyyid ve önderidir. Ondan kimsenin üstün olmadığı ve onsuz hiçbir işin yapılmayacağı zattır. Allah'ın şan ve büyüklüğü için bir son olmadığı için gerçek Samet ise sadece ve sadece odur. Nitekim İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyuruyor. Samet, emri yerine getirilen büyüktür ve emir ve nehy etmekte ondan daha üstün olmayandır.
Samet Samet, kelime anlamıyla niyet, kastetmek, birine veya bir şeye dikkat etmek anlamına da gelir. Başka bir ifadeyle yapılan işlerde onun görüşüne dikkat edilen ve ona doğru niyet edilendir. Böylece İhlas, Tevhid suresinin 2. ayetinde geçen Allah Samet'tir. Demek tüm mahlukların onu kendi başlıca hedefi bildiği ve her şeyin ona ulaşarak son bulduğu anlamındadır. O kimseye ihtiyacı olmayan ve kendisinden başka bir şey istemeyen Allah'tır. Onda başkasından güç kazanmak zorunda kalacak hiçbir zafiyet yoktur. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Benim Allah'ım Samet'tir. Yani mükemmel ve güçlüdür. Ne bir eksikliği var ne de ona bir halal gelir. Ve kendisinden başkasına da ihtiyacı yoktur.
İlahiyat konularında Samediyet her şeyin ona varacağı anlamındadır. Fakat daha da önemlisi ise Allah'ın samediyetinin kimseye bağlı olmaması ve kısıtlanmamasıdır. Başka bir ifadeyle sadece bir grup veya halktan belirli özel bir kesim için değil, herkes için hedef ve amaçtır. Her kul, her konuda ve istediği her şey için hiçbir şart ve kısıtlama olmaksızın ona yöneliyor. O tüm ihtiyaçların sonu ve nihayetidir. Bu yüzden Allah'ın Samet olması, onun mahluklarının kendisinden istediği her şeyi onlara bağışlamaya kadir olması ve gücünün yetmesidir. O şefkatlidir. Dualara ve isteklere cevap verir ve bu yüzden muhtaçların maksut ve muradıdır. Eğer o şefkatli ve bağışlayan olmasaydı, kimseye karşılık vermez ve hiçbir duayı da icabet etmezdi.
İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, Samet isminin açıklamasıyla ilgili bir rivayette şöyle anlatıyor. Günün birinde Filistin halkından bir grup, babam İmam Muhammed Bakır'ın huzuruna vararak bazı konuları sordular. Sonra Samet kelimesinin anlamını sorunca babam şöyle dedi. Onun anlamı içindedir. Samet'teki S harfi Hak Teala'nın sadık olduğudur. Sözleri sıdktır ve kullarını doğru ve sıdk yolunu doğrulukla kat etmeye çağırıyor ve onlara sadakat ve doğrulukta sıdk yani cennet vaat etmiştir. Samet'te M harfi ise onun mülk ve saltanatıdır ve onun her zaman hakkıyla padişah olduğu ve olacağı padişahlığı ve saltanatının zayi olmayacağıdır ve D ise mülk ve saltanatının devamı ve onun zatının devamıdır ve Allah-u Teala'nın kutsal varlığında değişim ve değişikliğe yer yoktur. O tüm mahlukları yaratan inayeti ve iradesinin feyzi ve yaratılışı vasıtasıyla mahlukları yaratmıştır. İmam Bakırul Ulum Aleyhisselam sonra şöyle buyurdu. Eğer Allah-u Teala'nın bana bağışladığı ilim için bir taşıyıcı, anlayan ve dayanabilen biri bulursam, kesinlikle tevhid, İslam ve din ve şeriatın gerçeklerini Samet ismi vasıtasıyla yayardım.
Samet kelimesinin bir diğer anlamı içi boş olmayan dolu ve tam olan, olağanüstü salabet ve dayanıklığa sahip olan, hiçbir eksikliği olmayan, hiçbir halel göremeyen ve kendisinden başka kimseye ihtiyacı olmayan musmattır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Ayetullah Cevadi Amuli, kaleme aldığı Şemim-i Velayet adlı kitapta Samet ismi şerifinin anlatımında şöyle yazıyor. Samet aslında dolu ve tam olan varlık demektir ve dolu olmanın gereği ise ilim ve güçte kamil olan ve sonuçta gani olması ve muhtaç olmaması, tüm varlıkların ona muhtaç olmasıdır. Ve Allah Samed'dir, yani içi doludur ve tüm kemalata sahiptir ve her türlü eksiklikten müberradır. Şia dünyasının büyük ve seçkin din aleminin belirttiğine göre sonsuz varlık dünyası da Samed'dir. Yani boyu, eni, üstü, altı, derinliği ve hiçbir yerinde hiçbir boşluk olmayandır.
Mümin insan, Yüce Allah'ı Samet, her türlü eksiklik ve zaaftan münezzeh ve uzak bilir ve tam huşu içinde onu Samet oğlu için teşbih ve takdis eder. Başka kimseyi bu makama layık görmez. Bu yüzden ihtiyaçları ve hacetlerinin giderilmesini sadece ve sadece her şeyi onun iradesinde olan ve kimsenin onun üstünde olamayan Yüce Allah'tan ister. Zira herkes hangi makam ve maddi manevi konumda olursa olsun ona ihtiyacı vardır. Diğer yandan ise mümin insan ilahi ahlak kazanmaya ve seçkin değerlere ulaşmaya çalışır. Bu durumda ise muhtaçların ve biçarelerin sığınağı olur.
Değerli dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu hafta sizlerle Cevşen-i Kebir duasının 74. bölümüyle vedalaşmak istiyoruz.
Ey zıttı olmayan ehad, ey benzeri bulunmayan fert, ey herhangi bir kusur ve ihtiyacı bulunmayan Samet, ey niteliği olmayan tek, ey zulüm ve haksızlığı olmayan kadın, ey yardımcısı olmayan Rab, ey zilleti bulunmayan aziz, ey fakirliği olmayan gani, ey kimsenin azledemeyeceği sultan, ey benzeri olmadan vasfedilen, münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilah olmayan, imdat, İmdat, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Biz insanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. Düşünmek akıllı insanların sıfatlarından sayılır. Kur'an-ı Kerim'de düşünen insan, hidayete eren ve nura kavuşan insan şeklinde tanıtılır ve düşünmeyen insan da karanlığa batan insan olarak belirtilir. Bu mukayese, düşünme, ilim ve nur ehli olanların üstünlüğünü ifade eder. İmam Sadık aleyhisselam bir hadiste şöyle buyuruyor: Bir gün adamın biri Resulullah'ın huzuruna geldi ve şöyle arz etti. Ya Resulullah, beni nasihat et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 kez sordu. Eğer nasihat edersem uyacak mısın? Adam her 3 defasında evet, evet ya Resulullah diye karşılık verdi. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben seni ne zaman bir işi yapmak istediğinde akıbetini düşünmeye nasihat ve tavsiye ediyorum. Eğer o işin sonu gelişme ise yerine getir ve eğer sakınlık ve helak olmaksa o işten sakın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.